anne,
baba,
çocuk,
bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
Sen,
ben,
biz,
hepimiz bir aileyiz.
Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
Merhaba sevgili dinleyiciler, aile aslında hepimizin hikayesinin başladığı yer. Orada doğar, büyür ve öğreniriz. Değerlerimizle bizi biz yapan köklerimize sarılırız. Çünkü çınar gücünü köklerinden alır. Sizin ve aileniz için ihtiyaç duyduğunuz her konuyu bu programda bulabilirsiniz. Efendim TRT Radyo 1 kanalında Ailece ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Dorukhan Yılmaz, Mutlu Füsun Küçük ve Sinem Ünlü. Teknik yönetmenimiz Ümit Şahin ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Arkadaş ısrarı, özenti, macera, sıkıntı, stres, güvensizlik gibi çeşitli sebeplerle hayatımıza giren sigara birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor. 4000'den fazla kimyasal zararlı madde içeren sigara bağımlılığını 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Profesör Doktor Sayın Oğuz Kılınç'la konuşacağız. Efendim sadece içene değil, çevresindekilere de zarar veren sigaradan nasıl kurtulabiliriz? Bugün sağlıklı bir hayata adım atıp sigarasız bir yaşam için sigarayı bırakmanın yollarını Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Dilek Toprak'la konuşacağız. Eğer hazırsanız efendim bizler hazırız. Ailece başladı bile. Efendim aileceye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yeniden. Bugün sigaradan bahsedeceğiz. Zararları nelerdir? Nasıl alışıyoruz bu zararlı maddeye? Ve vücudumuzda ne gibi etkileri var? Bunlardan söz edeceğiz. Yanımızda Profesör Doktor Sayın Oğuz Kılınç hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim Emre Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Size de hocam. Nasılsınız öncelikle, iyi misiniz?
Sağ olun.
Allah iyilik versin. Hocam şimdi sigaraya öncelikle nasıl başlıyoruz? Buradan başlayalım. Ne gibi etkenler etkili oluyor sigaraya başlarken? Stres çok fazla, sıkıntım var, bundan sigaraya başladım diyenler var. Çevreden bir kere deneyeyim, bir şey olmaz. Yani bunu belki uyuşturucuda söz ediyoruz bundan ama sigarada da aynı şey artık düşünülüyor, konuşuluyor. Başlama sebepleri neler? İsterseniz buradan başlayalım.
Öncelikle sigaranın ne olduğu ya da tütün mamullerinin ne olduğu konusunda bir bilgi vermek lazım.
Buyurun hocam.
Demin çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Hani uyuşturucu için bir kere deneyin gibi bir şey. Sigarada da böyle. Aslında eroin kokainle eşdeğer bağımlılık yapıcı özelliği olan yasal olarak satılan bir uyuşturucudan söz ediyoruz. Tütün mamulleri uyuşturucu aslında. Eroin kokain gibi bir uyuşturucu. Sadece yasal olarak satılabilmesi halkın gözünde eroin kokainden, esrardan bunu ayırt ediyor. Neden öyle söylüyorum? Çünkü şaşıp düşüp abim içiyor, ablam içiyor, babam içiyor ya da arkadaşım içiyor ya da arkadaşımı kırmayayım deyip teklif edildiğinde deneyen her 4 kişiden 3'ünü bağımlı yapan bir maddeden söz ediyoruz. Ve bu deneme süresi çok kısa. Yani tütün endüstrisi bu uyuşturucuyu o kadar güzel tırnak içinde söylüyorum. O kadar profesyonelce paketliyor ve bağımlılık yapıcı özelliğini o kadar çok artırıyor ki 2 hafta denediğinizde bağımlı oluyorsunuz. Ve her deneyen 4 kişiden 3'ünü bağımlı yapan yasal bir uyuşturucudan söz ediyoruz. Kimler bağımlı oluyor çoğunlukla baktığımızda? Eğitim ve sosyoekonomik durumla çok ilişkili. Sosyoekonomik durumunuz ne kadar düşükse, açlık sınırının altında para kazanıyorsanız ve eğitim düzeyiniz düşükse, siz sigarayı daha fazla deniyorsunuz ve daha çok bağımlı oluyorsunuz. Bağımlı olduktan sonra kurtulmaya çalıştığınızda da yine aynı faktörler etkili. Ne kadar çok eğitim düzeyiniz düşükse, ve evinize giren gelir ne kadar düşükse o kadar zor kurtuluyorsunuz. Dolayısıyla hani buna baktığımızda bizim ülkemizde bu bir sorun. Bunu çözelim dediğimizde diğer tüm çözüm önerileri yanında vatandaşlarımızın cebine giren parayı artırmamız gerekiyor. Açlık sınırının altında evine para giren 6 milyon insanımızın sayısını azaltmamız gerekiyor ki biz tütüne başlamalarını ve eğitimlerini yükseltmemiz, iyi eğitimli insanlar yetiştirmemiz gerekiyor ki bu konudaki bilinci artırabilelim. Hep söylenir, bununla ilgili toplumu eğitelim. Toplumu eğitelim de bu bazal sorunları da gözden kaçırmadan
bunlar da etkili oluyor
bunları
diyorsun.
Da evet düşünerek uygulamalar yapmamız gerekiyor.
Peki hocam, yaşa baktığımızda şu anda kaç yaşa kadar düşmüş durumda sigara bağımlılığı?
13 yaş. Ortalama 13 yaşa düşmüş durumda ve maalesef her gün içenlere baktığımızda da 17 milyon düzenli sigara içicisi var ülkemizde. Yaklaşık %31'i, toplumun %31'i bu hastalığa yakalanmış durumda. Biz artık tütün kullanımını tütün içme hastalığı olarak tanımlıyoruz.
Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi sigarada bağımlı yapan şey tütün mü, yoksa o sigara paketinde az önce söylediğiniz profesyonel bir paketleme sistemi var dediniz. Tütünün dışında da birçok madde var diye anlıyorum ben. O diğer maddelerden mi kaynaklanıyor?
Bunun içindeki en önemli bağımlılık yapıcı madde nikotin. Çok güçlü bağımlılık yapıyor. Demin söyledim, eroin kokainle eşdeğer özelliğe sahip, bağımlılık gücüne sahip. Nikotinin kullanımını, vücutta bağımlılık yapıcı gücünü artırmak için yanına ek maddeler de koyuyor endüstri. Ve bunu daha cazibeli ve sanki bir şekermiş, çikolataymış, bisküviymiş gibi çocuklara sunuyor. Bunun yani zehirin reklamını yapıyor paketler üzerinden ve çocukların bilinçaltına bu mesajları gönderiyor, viral mesajları. Çocuklar da büyüdüğünü düşündüğü yaşlarda bunu deniyorlar. Denediği zaman bağımlılık gücü yüksek olduğundan da hemen tutsak hale geliyorlar. Beyinde çünkü etkilediği, bozduğu bir mekanizma var. Bu mekanizma nedeniyle insanlar zararını bildiği halde bu maddeye devam ediyorlar. Yani o merkez nikotini, tütün mamulünü fizyolojik bir ihtiyacıymış gibi kabul ediyor ve yanlış mesaj gönderiyor insana. Onun için insanlar sabah gözünü açar açmaz bazı ihtiyaçlarıyla birlikte sigarayı da ihtiyaç olarak görmeye başlıyorlar. Ne demek istiyorum? Mesela bazı durumlar vardır, vücut için gerçekten fizyolojik ihtiyaçtır ve biz bunları gidermezsek ölürüz ya da hastalanırız. Mesela su içmezsek uzun süre hastalanırız, ölürüz. Yemek yemezsek, uyumazsak, çişimizi yapmazsak, bunlar bizim fizyolojik ihtiyaçlarımızdır. Bu ihtiyaçlarımız oluştuğunda da vücut zarar görmesin diye vücut bizi uyarır.
Evet.
Çok açsanız baygınlık hissi gelir, konsantrasyonunuz dağılır, gerginleşirsiniz. Vücut bunları açlığınızı giderin diye sizi uyarmak için yapar. Şimdi tütünde de böyle bir durum söz konusu ve sigarayı içmediği zaman kandaki azalan nikotini açlıkla eşdeğer görür bilinçaltı. Ve bu nedenle uyarır. İrade dışı çalışan bu mekanizmayı iradeyle kontrol etmek mümkün değildir.
Bağımlılık bazen o kadar çok artıyor ki hocam, insanlar sigara içmek için yemek yiyorlar. Sabah kahvaltı mesela, sigara içmek için kahvaltı yapanlar var. Ya da çok daha abartıp da kahvaltı yapmadan sigara içenler de var. Bu boyuta dahi ulaşabiliyor.
Kesinlikle öyle. Ama şunu söyleyeyim Emre Bey. Hep savunma odur. Aç karnına hiç sigara içmem. Sanki tok karnına içmek daha az zararlıymış gibi. Hiçbir farkı yok. Aç ya da tok içmenizin bir farkı yok. Neden insanlar hemen yemek yiyip sigara içmek istiyorlar? Çünkü sigaradan tüttüğü şekliyle nikotin bir işe yaramıyor. Ağızda dönüşmesi gerekiyor. Bu dönüşümü kolaylaştıran, ağzın ortamını uygun hale getiren şey de yemek sonrası erken dönem ağızda oluşan asit baz dengesi. Çay kahve de aynı şekilde, alkol de. Bu durumlar nikotine uygun hale getirdiği için ağzı hemen içme isteği doğuruyor. Bunu kontrol etmek çok kolay. Yani sigaradan kurtulmak isteyen, bu katilden ben artık bu katille birlikte olmak istemiyorum diyen bir insanda biz şunu öneriyoruz. Yemekten sonra erken dönemde çayla, kahveyle, alkolle canı çekiyorsa ağız ortamını nikotine, sigaraya uygunsuz hale getirerek bu isteği yatıştırabiliyoruz. Bunu yapmanın da çok kolay bir yolu var. Su yudum yudum içerek ağzın ortamını tütüne uygunsuz hale getirmek. Bunu getirdiğimizde onunla ilişkili içme isteği tamamen kontrol edilebiliyor.
Yani eğer ağız içi temizse, su içilmişse, oradaki yemek sonrası oluşan durum yok edilmişse insanın canı da sigara içmiyor mu, çekmiyor mu diyeceğiz.
Tam da bu şekilde ifade edebilirsin.
Hocam peki bazı insanlar da diyor ki günde 2-3 paket sigara içenler de var. Bazı insanlar da diyorlar ki ben aklıma geldikçe içiyorum. Günde bir sadece bir tane sigara içiyorum ya da haftada bir aklıma geldikçe içiyorum. Bu farkın sebebi ne olabilir?
Bu insanın vücudundaki nikotinin uzaklaştırılma hızıyla alakalı. Nikotini aldığı zaman insanlar vücuduna karaciğerinden yıkılıyor. İdrarla atılıyor. Karaciğerindeki yıkılma hızı yavaş olan insanlar haftada bir sigara içerek, bir nargile tüttürerek bunu kan düzeyini sağlayabiliyorlar. Ama bazı insanlar var ki karaciğerinden çok hızlı yıkılıyor nikotin. Bu insanların daha sık sigara içtiğini görüyoruz. Yani nikotinin aslında vücuttaki yarılanma ömrüyle alakalı içme sıklığı. Bunu belirleyen enzimler var. İşte karaciğerin çalışma hızı, nikotini parçalama hızı bunu belirliyor. O nedenle içme miktarından bağımsız böyle bir yanlış algı var içenlerde. Bizim bir tanıdık vardı, işte iki paket sigara içerdi, kurtulacağım dedi, attı, kırdı paketi, attı, içmedi bir daha. Bu insanın günde 40 tane sigara içiyor olması, 2 paket içiyor olması yüksek bağımlı olduğu anlamına gelmiyor. Bizim bağımlılığı ölçtüğümüz anketlerde sigara içme miktarı sadece bir soru. Başka sorular da var. Benim öyle hastalarım var ki günde 3 tane sigara içiyor. Çok yüksek bağımlı. Ama günde 4 paket sigara içen hastam var. Çok düşük bağımlı. Onun için içme miktarına göre kişiler ya o 4 paket içiyordu, kırdı paketi attı, iradesine sahip çıktı. Ben 3 tane içiyorum, irademe sahip çıkamıyorum diye kendilerini suçlamasınlar. Çünkü bu irade dışı çalışan bir mekanizmayla alakalı bir süreç. Kendilerini bu konuda eğitim almış, uzmanlaşmış çok sayıda hekim var. Sigara bırakma polikliniklerinde çalışan, devletin tanıdığı Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinden buna ulaşılabiliyor. Ala 171'den adresleri öğrenilebiliyor. Buralara başvurarak bu hastalıklarını, öldürücü, sakat bırakıcı sigara içme hastalığını kolaylıkla tedavi ettirebilirler.
Peki hocam sigaranın verdiği zararlar ne zaman ortaya çıkıyor ve vücuda ne gibi zararlar veriyor? Bunu da merak ediyoruz.
İlk nefesten itibaren, denemeye başladığınız ilk nefesten itibaren zarar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve saç telinden ayak tırnağına kadar zarar vermediği hiçbir hücre yok. Şöyle söyleyeyim size. Erkek cinsiyet sigaradan ilk nefesini aldığından itibaren hücre yaşlanması hızlanıyor. Ana yaşının 28 yıl önüne geçiyor. Kadın cinsiyette bu 23 yıl. Bunun hesaplarını yapıldığı bazı hesaplama yöntemleri var. Şunu söylemeye çalışıyorum. 30 yaşında günde bir taneye tek dala denk gelecek şekilde, tek bir taneye denk gelecek şekilde sigara içiyorsanız biyolojik yaşınız, ana yaşınızın erkekseniz 28 yıl, kadınsanız 23 yıl önüne geçiyor. Yani 30 yaşındaki bir kadın aslında 53 yaşındaki bir insanın, sigara içmeyen bir insanın akciğerine sahip oluyor 30 yaşında. Erkekse 58 yaşında bir insanın akciğerine sahip oluyor 30 yaşında. Dolayısıyla hani ben 30 yaşındayım. Bu hastalıklar genelde 50'li 60'lı yaşlarda çıkıyor. Onun için daha bir 20 yıl süren var. Zaten şu sıkıntılar da bir geçsin. Ondan sonra terk ederiz. Zamanım var diye düşünmesin içenler. Yani gerçek yaşını bulabilmek için erkekse 28 yıl, kadınsa 23 yıl üzerine koysunlar. Bu içme miktarından bağımsız. Günde tek bir tane sigara içenle 20 tane içende de bu formül aynı şekilde çalışıyor.
Peki hocam sigaranın zararları kalıcı mıdır? Yoksa eğer tedavi görülürse bu zararlar vücuttan tamamen ortadan kalkar mı?
Sigarayla ilişkili bir hastalık oluşmadığı sürece kanserleşmiş bir hücre düzeyinde kanserli bir hücre olsa bile sigaradan kurtulduktan sonra vücut bunları tamir ediyor. Eğer kalıcı bir hasar oluşup hastalık koyacağımız bir duruma gelmediyse. Ha geldiyse bile kanser oldu, KOAH oldu, kalp krizi geçirdi, beyin kanaması geçirdi. Sigaradan kurtulmak kanser olmuş bir insanda bile bu kanserin tedavisinin başarısını artırıyor. Hastalığın yok edilmesini kolaylaştırıyor. Yapılan ilaçların etkisini artırıyor. Hastalığı hücrelerini öldüren ilaçların yan etkilerini azaltıyor. Yani her aşamada zararın neresinden dönerseniz kârdasınız. Ama tabii ki vücudunuzda herhangi bir hastalık işareti oluşmadan bundan kurtulursanız 20 dakikadan itibaren vücut size ödülünü vermeye başlıyor. Bu kaybettiğiniz yılların son dakikasına kadar kazanma şansınız var. Ama buna hızlıca karar vermek gerekiyor. Ne kadar hızlı kurtulursanız bu zehirden vücut da o kadar kendini daha kolay toparlıyor.
Hocam geçen yıl size bir soru sormuştum. Verdiğiniz cevap da çok dikkat çekti açıkçası. Bunu tekrar sormak istiyorum çünkü oldukça önemli. Şunu demiştiniz, sigarayı bıraktıktan sonra, affedersiniz, onu ben bir şey yapayım, tekrar toparlayayım. Tamam. Şuradan devam edelim hocam, nargileden devam edelim isterseniz. Nargile konusunda neler söylemek istersiniz?
Şimdi tütün mamullerinin hiçbirinin birbirinden farkı yok. Bir katile benzetecek olursak, normal içtiğimiz sigara otomatik tabancayla öldüren sigara, nargileyi iple boğan bir şey, katil, ne bileyim elektronik sigarayı yüksekten ittirerek öldüren bir katil, diğer proyu, pipoyu, işte tüm şeyleri bir katilin değişik versiyonları olarak tanımlayabiliriz. Nargile de masum değil. Bir tömbeki bitirdiğinizde, bir seansta tömbeki diyoruz biliyorsunuz, nargilede kullanılan tütüne, bir tömbeki nargile tütününü bitirdiğinizde bir seansta 5 paket sigara içmiş gibi oluyorsunuz.
Evet.
Yani 100 tane sigara içmiş gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla bunun sudan geçmesi, işte kavunlu olması, bilmem elmalı olması, içinize çok derin çekememeniz, bunların hiçbirinin koruyucu özelliği yok. Tütün mamullerinin zararlarından korkuyorsanız ve bundan korunmak istiyorsanız tek bir yolu var. Bu hastalığın mikrobu olan tütünü vücudunuza almayacaksınız. Aç karnına içmemek, dudak tiryakisi olmak, işte kanser önleyici gıdalar tüketmek, yani aklınıza gelen halk arasında işe yaradığı düşünülen ne varsa hepsi bunların çöptür.
Evet.
Sağlık açısından hiçbir faydası yoktur. Sağlık korumak istiyorsanız, kaybettiklerinizi geri kazanmak istiyorsanız en kısa zamanda tütün hastalığının, içme hastalığının mikrobu olan tütünü vücudunuza almaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Şimdi koronavirüs salgını yaşıyoruz.
Evet, evet.
Bundan herkes korkuyor. Bulaşmaması için ne yapmamız gerekiyor? Vücudumuza mikrobun girmesini engellememiz gerekiyor. Onun için de deniyor ki işte ellerinizi yıkayın, hapşıran, öksüren insanlarla yakın temas etmeyin. Hapşıranlar mikrobu saçmamak için kolunun içine hapşırsın ya da mendille ağzını kapatsın öksürürken gibi. Burada da bunun mikrobu tütün.
Evet.
Tütünü vücudunuza aldığınız sürece hastalanmama şansınız yok.
Yok. Aklıma geldi hocam, hemen oradan devam edeyim. Son sorumuz da olsun isterseniz. Sigarayı bıraktıktan sonra sigara içerken bir hastalığı yoktu ama bıraktıktan sonra bir anda hasta oldu algısı var ülkemizde. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz?
Şimdi bu yanlış bir algı Emre Bey. İlk nefesinizden itibaren zarar gördüğünüzü bildiğiniz bir durum varsa...
Evet.
Endüstri o kadar kurnaz davranıyor ki bu zararın hemen ortaya çıkması o ürünün kullanılmaması anlamına gelir. Gittiniz öğlen bir yerde bir döner yediniz ve 2 saat sonra ishal oldunuz. Ne dersiniz? Dışarıda döner yedim. Muhtemelen bu dönerden kaynaklandı. Bir daha gidip oradan döner almazsınız. Sigarada da böyle olursa yani İçtiniz, bir hafta sonra öksürüyorsunuz, balgam çıkarıyorsunuz, nefesiniz daraldı, kalbiniz sıkışıyor gibi oldu. Ya bu bana dokunuyor dersiniz, bırakırsınız. Endüstri bunu bildiği için öldürücü bir maddeyi sattığının adı gibi biliyor. Bu etkileri baskılayıp, maskeleyip insanların daha uzun süre bu öldürücü maddeyi kullansınlar, ben de çok para kazanayım diye içine ilaç koyuyorlar. nefes açıcı ilaçlar, evet, kalp damarlarını genişletici ilaçlar, ağrı kesiciler, lokal anestezik gibi bir takım ilaçlar koyuyorlar.
Anlık bir için iyileşme sağlayan ilaçlardan
bahsediyoruz.
Aynen
öyle. Yani şikayeti yok gibi gösteren, başınız ağrıyor, beyninizde tümör var, başınız ağrıyor, bir ağrı kesici içiyorsunuz, baş ağrınız geçiyor ama tümör içeride duruyor.
Evet.
Geçici bir iyilik hali oluyor. Sürekli de kullanıldığı için bu ilaçları da içiyor oluyor insanlar. Kurtulduğunuz anda bu hastalık su yüzüne çıkıyor. Evet. Var olan hastalığı maskeliyorlar. Siz kurtulunca su yüzüne çıkıyor ve insanlar bıraktı, kalp krizi geçirdi, öldü. Bıraktı, kanser oldu. Bıraktı, nefes darlığına yakalandı. Vücut tepki verdi. Hayır, öyle değil. Biz zaten bu durum var mı diye sigaradan kurtulmak için gelenlere önce bir tarama testleri yapıyoruz. Yani akciğer filmini çekiyoruz, nefes testini yapıyoruz, kalp grafiğini çekiyoruz, bakıyoruz. Bir hastalık varsa bunu yaşamasın diye insanlar sigaradan kurtarırken var olan, varsa bir hastalık, ona yönelik de tedavilerimizi veriyoruz ki bu söylediğiniz yanlış algı oluşmasın
diye. Evet.
Yoksa sigaradan kurtulmanın sağlığı kötü etkileyip işte kanser yapıcı, kalp krizi geçirtici bir özelliği söz konusu değil.
Hı hı.
Dinleyicilerimiz bu konuda emin olsunlar. Dediğim olay onun için önemli. Alo 171'i arayıp bilimsel yöntemlerle sigaradan kurtulmaya yardımcı olan arkadaşlarımıza başvursunlar ki bu halk arasındaki şehir efsanesi gibi dolaşan yanlış bilgiler devam etmesin.
Hocam çok teşekkürler. Sigarayı nasıl bırakacağız? Bunu daha sonra diğer hocamızla birlikte konuşacağız. Ağzınıza sağlık tekrar. Çok teşekkür ediyoruz
ben
hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Profesör Doktor Sayın Oğuz Kılınç hocamız bizimle birlikteydi efendim. Şimdi Mazhar Fuat Özkan'dan Güllerin İçinden dinleyeceğiz. Sonrasında burada olacağız.
İçinden canım, koşarak koşarak gel bana gel. O güzel gözlerini canım, süzerek süzerek gel bana gel. Bu küskün yüzün gayrı gülsün canım, gülerek gülerek gel bana gel. Koşarak koşarak gel bana gel. O güzel gözlerini canım, süzerek süzerek gel bana gel. Bu küskün yüzün gayrı gülsün canım, gülerek gülerek gel bana gel. Dayanamadım gayrı döndüm canım, diyerek diyerek gel bana gel.
efendim, insan hayatına yüzyıllar önce giren sigaranın sağlığımıza olan negatif etkisiyle günümüzde binlerce insan yaşama veda ediyor. Ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Vaziyet böyle ama yine de sigara içenlerimiz içmeye devam ediyor. Sigara içenler, seviyorum ne yapayım, bir bu keyfim var gibi bahanelerle maalesef sağlığına zarar vermeye devam ediyor. Peki bir insan neden yavaş yavaş kendi sağlığına zarar vermek ister? Sigara içmeye devam ederek bile isteye kendimize, çevremize, ailemize zarar veriyoruz efendim. Ben bağımlıyım, bırakamıyorum diyorsanız unutmayalım ki günümüzde her türlü bağımlılığın bir tedavisi var. Peki sizde hiç sigara içmeyen ya da bırakan şanslı bireylerin arasına katılmak ister misiniz? O halde sigarayı bırakmak için hangi yollara başvurabiliriz? Şimdi konuşacağız.
Ailece hafta içi her gün 10 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de sizinle.
Efendim, ailece devam ediyor. Sigaranın zararlarından söz ettik. Peki bu sigarayı neden bırakmalıyız? Nasıl bırakacağız? Bunları da konuşacağız şimdi. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Dilek Toprak hocamızla. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Hepimize iyi bir yayın olsun. Siz yılın başında bir çağrıda bulunmuştunuz. Türkiye'de evet. Hedef tütünsüz yaşam demiştiniz. Şöyle bir de açıklama var. 2020'ye en çok sigara içilen 40. ülke olarak giriyormuşuz. Bu 40. olmak kulağa biraz da hoş geliyor aslında. Çok da başlarda değiliz gibi. Bu 40'ı nasıl yorumlarsınız? Sonrasında bu tütünsüz yaşam mümkün mü? Nasıl olacak? Hocam böyle başlayalım isterseniz.
Evet, son derece önemli ve her zaman güncel olan bir konu, güncelliğini hiç yitirmeyen, çünkü hepimizi bir şekilde ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Hı hı. Gerçekten son derece önemli. Neden? Son derece yaygın bir bağımlılıktan bahsediyoruz çünkü. Hı hı. Ama Türkiye'nin başarısını da ihmal etmeyelim bu konuda.
Doğru.
Oldukça büyük çabalar var, başarılarımız var. Hı hı. 40. olma gerçekten önemli bir konu. Çabalarımız oldukça ses getiriyor. Bunu bırakmayalım, devam edelim istiyorum ben.
Şimdi çaba deyince sözünüzü balla kesiyorum hocam. Çaba deyince evet. Bir dönem belki ben çocuktum ama bir dönemde otobüslerde dahi sigara içildiğini evet. hatırlıyor bu nesil. Ama şu anda nereye geldiğimizi de gerçekten düşünmek ve takdir etmek lazım.
Gerçekten çok büyük yol kat ettiğimizi ısrarla söylemek istiyorum. Hı hı. Bu başarıyı tamamlamamız lazım el birliğiyle. Hı hı. Çünkü gerçekten sosyal bir olay hepimizi ilgilendiriyor ve gelecek nesilleri ilgilendiriyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi ilgilendiriyor. Bu nedenle buna hepimizin katkıda bulunması lazım. Hı hı. Sigara önemli bir bağımlılık yapıcı madde. Özellikle içindeki nikotin nedeniyle. Bunu çok kolaylıkla ulaşabilmemiz, ucuz olması nedeniyle oldukça yaygın olmasının en büyük nedeni bu. Hı hı. Ve kişide sadece biyolojik bir bağımlılık yapmıyor. Bunu üç boyutlu düşünmek lazım. Biyolojik, psikolojik ve sosyal bir bağımlılık aynı zamanda. Kişi biyolojik olarak nikotin nedeniyle bağımlı ama bir o kadar da sosyal bağımlılığı var. Çünkü kendisi için belki de bir sohbet, arkadaşlık ortamı yaratıyor diye düşünebiliriz. Hı hı. Bütün bunlardan dolayı birdenbire bırakılması belki zor olabilir ama mümkün.
Evet.
Yani şu şekilde düşünmemiz lazım. Sigarayı bırakmak kolay değil ama hı. mümkün. Hı hı. Yeter ki doğru yerlerde, doğru arayışlarda olalım. Profesyonelce hı. destek almayı bilelim. Hı hı. Çünkü bu konuda oldukça büyük bilgi kirliliği var. Yanlış adresler olumsuz sonuçlara neden olabilir. Evet. Mücadelemizi doğru yerlerde yapmamız lazım diye düşünüyorum.
Hocam, bırakma konusuna tekrar geleceğim ama bir basın evet. bülteniniz vardı. Orada çok dikkat çekici bir ayrıntı var. Son yıllarda özellikle ergenlerde ve kadınlarda bir artış evet. gösterdiğini söylemişsiniz. Evet. Açıkçası bu veriyi merak ettik hocam. Sebebi ne ola ki?
Aslında şöyle... Türkiye'de ortalama başlama yaşı 16 yaş olarak söyleyebiliriz. Ergenlik dönemi son derece büyük bir risk Neden? Çünkü ergenlik döneminde model olacak kişiyi etrafta bakıyor, akranlarına dikkat ediyor. Sıkıntılı, stresli bir dönem olarak tanımlayabiliriz, riski arttırıcı. Merak söz konusu, ayrıca popüler olma, belki de belli bir gruba dahil olma duyguları var ergenin o dönemde. Hı hı. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde en riskli dönemlerden bir tanesi ergenler. Hı hı. Kadınlardaki artış oranı ise çalışma hayatına girmesi ve ekonomik bağımsızlığını sağlamasıyla orantılı olarak düşünülüyor. Hı hı. Kadınlarımızda çalışma oranı, okur yazarlık oranı, sosyal hayata girme oranı arttıkça bununla ilgili oranların da maalesef arttığını gözlemliyoruz. Evet. Evet, bu dikkat çekici. Onun için iki riskli grup olarak odaklanmamız gereken iki grup olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam, Oğuz hocamızla nargileden kısaca söz ettik ama son dönemde hayatımıza giren nargileden de kısaca yine bahsedelim. Fakat bir elektronik sigara tehlikesiyle karşı karşıyayız. O kadar da şık görünüyor ki herkesin elinde şu anda bulunuyor ne yazık ki. Bu elektronik sigara sigaradan daha mı az zararlı? Neden bunu kullanmaya başladık? Bu konuda neler söyleriz hocam?
Kesinlikle elektronik sigaranın son derece zararlı olduğunu net olarak ilk cümle olarak söyleyebilirim. Hı hı. Şu anda dünyada 250'den fazla farklı firma tarafından piyasaya sunulmuş durumda. Ama bu sadece sigaradan elde edilemeyen tütün endüstrisinin sigaradan elde edemediği gelirin bir başka yan dalı olarak düşünülebilir. Hı hı. Ülkemizde yasak ama maalesef internetten satışı, temini maalesef bazen olabiliyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. İçine katılan aromalarla daha cazip hale getirilerek sanki içinde hiç zararlı madde yokmuş gibi imaj yaratılıyor elektronik sigarada. Halbuki daha sağlıklı algısı yaratılmak isteniyor ama bu oldukça yanlış, hiç böyle bir durum olmadığını ve kesinlikle en başta kişinin görsel olarak cazip hale geldiğini ve el alışkanlığını devam ettirdiğini düşünmek bile yeterli. Çünkü sigara bağımlılığında, tütün bağımlılığında en çok mücadele ettiğimiz konu el alışkanlığı, el ağız alışkanlığı dediğimiz sigaranın ağza götürülme hareketi. Bu elektronik sigarada devam ettiği için tam bağımlılıktan kurtulmuş da sayılmıyoruz. Hı hı. Ki içerdiği zararlı maddeleri de bir yana bırakacak olursak. Hı hı. Bu nedenle elektronik sigara gerçekten de içindeki aerosollerin kimyasal olarak zararlı olduğu tespit edilmiştir. Hı hı. Ve kesinlikle önermiyoruz. Nargile konusuna gelince, nargile bizim toplum için çok büyük bir tehlike. Ciddi anlamda tedbir almamız lazım gereken bir konu. Çünkü hızla yayılan nargile kafelerimiz var.
Değil mi?
Bu Orta Doğu ve Güney Asya'ya özgü bir tütün içme aracı aslında ama sanki bir Türk kültürü, bir Osmanlı kültürü gibi yanlış bir tanıtımla maalesef gençlerimiz arasında cazip hale gelmeye başladı.
Ne yazık ki hocam.
Halbuki nargile sigaradan 50 kat daha zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Çünkü içimi uzun, yine aynı şekilde tütünden gelen zararlı maddeleri alıyor kişi. Hı hı. İçindeki arsenik, nikel, kobalt, kurşun miktarları sigaradan kat be kat fazla. Ve kişi bunu aroma ile birlikte aldığı için çok fark etmeden bu zararlı maddeleri maalesef vücuduna girmesine neden oluyor.
Ne yazık ki.
Kesinlikle mücadele etmemiz gereken önemli iki konu.
Peki hocam, sigarayı bırakmak isteyen bir kişi, ben artık çok yoruldum, bu sağlığıma büyük zarar vermeye başladı, bu sigarayı bırakmak istiyorum diyen bir kişi öncelikle ne yapması gerekiyor?
Şimdi kararlı olmak son derece önemli. Hı hı. Bağımlılık, hele nikotin bağımlılığı gerçekten dediğim gibi son derece yaygın ve önemli bir konu. Kararlılık tabii ki önemli. Çünkü kişi kendi başına bırakmayı ama kararlılık kadar kişinin doğru yerden destek alması da önemli. Hı hı. Ben bunu bir sac ayağına benzetiyorum. Kişinin kendi iradesi ve kararlılığı birinci ayaksa, ikincisi hekim kontrolünde olması, üçüncüsü de doğru tedavi. Hı hı. Bu üçlü sac ayağının doğru oturması lazım. Çünkü sigara içenlerin %70'i bırakmak istiyor ama %40'ı bırakma girişiminde bulunuyor. Ve destek almadan eğer bu işe başlarsa nüks oranı, tekrarlanma oranı çok yüksek. Hani evet. İlk aylarda, ilk haftalarda bıraksa bile nüks oranı çok yüksek. Başarıyı arttırmak için doğru arayışlar, doğru yerlerde olması lazım. En önemli yapacağı şey, eğer kararlıysa, ki çok önemli, aslında kararsızsa bile diyelim, hı hı. Sigara bırakma poliklinikleri var. Türkiye çapında sayıları yaklaşık 500'ü bulan ve profesyonelce eğitim almış, bu konuda sertifikası olan, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı hizmeti sunan hekimlerimizin olduğu sigara bırakma polikliniklerine, hı hı. veya 171 hattına da danışarak da yönlendirilebilir tabii. Doğru yerde arayışta olması lazım. Çünkü internette gördüğümüz bilgi karışıklığında gerçekten yanlış ve bilimselliği olmayan yöntemlerden bahsediliyor. Hı hı. Lütfen onlardan koruyalım halkımızı. Bilimselliği kanıtlanmış, bakanlıkça onaylanmış sigara bırakma polikliniklerine başvurmalarını önerebiliriz.
Peki hocam, bu polikliniklerde profesyonel yardım çerçevesinde ne gibi bir tedavi uygulanıyor?
Şimdi burada öncelikli olarak kombine tedavi daha ön planda. Hı hı. Davranış terapisi öğretiliyor. Ayrıca medikal tedavi dediğimiz, ya nikotin replasman tedavisi, işte nikotin bantlarımız, sakızlarımız vesaire var. Hı hı. Bunun haricinde iki tane ilaç var kullanabildiğimiz bu tedavi yöntemlerinde. Ancak bunun hangisinin uygun olduğu, önce kişinin yapılan tahlilleri, fizik muayenesi, öyküsü, kişisel özelliği, bağımlılık düzeyinin belirlenmesinden sonra oluyor. Yani herkese uygulanan standart bir tedavi değil. Bu medikal tedavi, farmakoterapi dediğimiz ilaç tedavisinin haricinde kişiye davranışsal tedavilerden bahsediyoruz. Hı hı. Nedir bunlar? Bıraktığı sürece, bırakmak girişimi süresince yapması gerekenler veya yapmaması gerekenler, uyması gereken kurallar, ne zaman nereye başvuracağı, neyle karşılaşacağı, karşılaşırsa nasıl mücadele edeceği konusunda davranışsal eğitimlerimizi veriyoruz. Hı hı. Genellikle hem ilaç hem davranış tedavisi birlikte yürütüyoruz. Ve oldukça, bu durumda oldukça başarılı sonuçlar elde ettiğimizi söyleyebiliriz.
Hocam, bu tedavinin yanında çevre desteği de oldukça önemli diye düşünüyorum. Çok. Ne dersiniz?
Kesinlikle. Aslında bu az önce söylediğim gibi bir sosyal bir bağımlılık. Hı hı. Bunun için sosyal dediğimizde aile, arkadaş, yakın çevre, iş arkadaşları, gerçekten bunların da destek olması gerekiyor. Kişiye, şimdi bizim toplumumuzda bir ısrar, bir mutlaka yapılan bir ısrar vardır. Örneğin diyet yapmaya karar verirsiniz. Aman bu sefer bir şey olmaz diye söylenen bir ısrarcılığımız vardır. Hı hı. Birincisi ondan kurtulmamız lazım. Ona direnmemiz lazım. Çevrenin de bu konuda destek olması lazım. Biz kişi geldiğinde sigara bırakma polikliniklerinde kararlılığını teyit ettikten sonra bir sigara bırakma günü belirliyoruz. Hı hı. Bugünden sonra kesinlikle, yani net olarak, sigaraya veda değil elveda günü olarak belirlediğimiz gün bu. Evet. O günden sonra bir nefes dahi içmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. İşte bugün de ailenin, çevrenin son derece büyük etkisi var. Desteği olması gerekiyor. İşte sigarayı hatırlatacak her türlü kül tablası, kutular, sigaranın kendisi, önünde içme gibi eylemlerin olmaması gerekiyor. Kişiyi, çünkü özellikle bırakmayı izleyen ilk 15 gün ciddi anlamda zor bir dönem bekliyor. Bu dönemde çevrenin ve ailenin bu konuda destek olması, onu motive etmesi, cesaretlendirmesi, takdir etmesi gerekiyor. Hı hı. Bu nedenle aile ve çevre çok önemli. Kişiyi anlayışla karşılayıp bir de bu dönemde özellikle olan biraz sinirlilik olabiliyor, anksiyete artabiliyor. Hı-hı. Bu nikotin yoksunluğunun bir belirtisi. Biraz hoşgörü ve toleranslı davranmak kişinin desteklenmesi son derece önemli. Çevreye de büyük görevler düşüyor.
Kesinlikle hocam. Şimdi az önce kadınlarda sigara içme sayısının giderek arttığından söz etmiştik ne yazık ki. Yine konuşurken bir diyet kelimesi kullandınız. Aklıma şu geldi. Kadınlar diyorlar ki, özellikle kadınlar, erkekler de diyor gerçi ama, sigarayı bıraktım ve kilo almaya başladım diyorlar. Böyle bir algı var. Bu ne derece doğru? Bu konuda ne yapmak lazım hocam?
Şimdi kilo alma, şöyle söyleyebiliriz. Bu sürekli artan şekilde bir kilo alma şeklinde olmak biraz yanlış bir düşünce. 2 ila 5 kilo arasında alınabilir ama almamak için yapılacak tedbirleri uyguladığı zaman kişi bundan da tedirgin olmasına gerek yok. Neden kilo alır? 2 faktör var. Onu da aşabilirsek böyle bir tehlike ortadan kalkar. Birincisi, kişi tat ve koku alma hissi normale dönüyor sigarayı bıraktığı zaman. Bununla beraber yediklerinin tadını, lezzetini alabiliyor. Ve iştah artışı beraberinde geliyor. Çünkü eskiden bu kadar lezzetli olduğunun farkında değil.
Doğru.
Bu nedenle biraz iştah artışı ondan. Bir ikincisi, sigaranın bıraktığı boşluk, o içme anındaki ağzındaki boşluğu dolduracak bir başka şeyle doldurmaya çabalıyor. Ama biz ne öneriyoruz böyle bir durumda? Birincisi, ilk 6 ay çok sıkı diyet önermiyoruz. Çünkü o da ayrı bir stres faktörü olabilir. Ona dikkat etmemiz lazım. Ben kendi hastalarıma hem sağlıklı hem de kalorisi düşük olduğu için bir bardağın içerisine uzun uzun havuç, turp ve salatalığı doğrayın diyorum. Gelip gidip onu atıştırın. Hem faydalı, hem kalorisi düşük, hem de el alışkanlığının yerine konabilecek bir gıda olduğu için önerebiliyoruz. Evet. Ama bunun haricinde, eğer kilosu müsaitse, az bir miktar kuru yemiş olabilir, kiloyla orantılı. Bu arada tabii davranışsal terapileri de eklemek lazım. İşte spor yapma, hareketini arttırma, açık havaya çıkma gibi şeylerle.
Bu da tolere edilebilir.
Yani kilo alma şart diye bir şey yok. Bir alındığı zaman hiç bundan. Bir de muzdarip şunu söylemek lazım tabii kişilere. Obezite mi, kanser mi?
Değil mi?
Arasında tercih yapacak olsak, herhalde doğru tercihi kendiler de yapacaktır. Yani biraz obez olmaktan,
kanser olmaktan, ölmekten daha iyidir diyelim hocam.
Öyle söyleyebiliriz.
Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Kolay gelsin size de hocam.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Profesör Doktor Sayın Dilek Toprak hocamız bizimle birlikteydi efendim. Sigaradan nasıl kurtulabiliriz? Kurtulursak neler yaşarız? Bunları konuştuk ve programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte inşallah burada olacağız efendim. Sizleri de bekliyor olacağız. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
Anne,
baba,
çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
Sen,
ben,
biz.
Hepimiz bir aileyiz.
Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.